yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Türkiye'de saatlerimiz 15.07'yi gösteriyor ve başkentten sesimizin ulaştığı tüm hayatın sesleri dinleyicilerine en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü programımıza. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar sevgili dinleyenlerimiz. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de her zaman olduğu gibi programımıza beklediğimizi hatırlatarak başlayalım istiyoruz bu haftaya. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabileceğinizi biliyorsunuz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Yine Hayatın Sesleri olarak girdiğinizde Facebook'tan ve Twitter'dan da programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi paylaşacağınızı hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Son defa yanağıma koy, istemiyorsan giderim giderim. Serin bir sonbahar akşamında söz, ismini unutur silerim silerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse senden geçerim geçerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti.
lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemizdeyiz ve gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba Nilgün Hanım.
Her derde deva bir bitkiden söz edeceğiz bugün. Özellikle yemeklerin yanında severek tüketilen ancak bir o kadar da faydalı olan bir içecekten söz edeceğiz. Şalgam diyeceğiz. Yöresi Adana mıdır şalgamın?
Evet. Bölge anlamında en çok üretildiği ve en çok tüketildiği bölge ve çıkış noktası olarak Türkiye'den, daha doğrusu Adana'dan Türkiye'ye yayılan, Türkiye'den de tüm dünyaya yayılan bir milli içeceğimiz. Hani nasıl ayran bizim milli içeceğimizse, o ayran gibi Adanalıların başlattığı ve üretimle devam ettikleri ve tüm dünyaya tanıttıkları en önemli içeceklerden biri şalgam suyu.
Evet, biraz şalgamdan söz edelim.
Evet. Şalgam yapılırken aslında iki tane ham madde, üç tane ham madde var diyelim. Şalgam turbu, siyah havuç ve maya. Mayada da bulgur kullanıyoruz. Bulgur ve ekmek kullanıyoruz. O ekmekle bulguru mayalayıp mayalı suyu elde ettikten sonra şalgam turbunu, siyah havucu ve su koyuyoruz içine ve sonrasında o mayalı suyu koyup onun fermente olmasını sağlıyoruz.
Peki bu siyah havuç dediğimiz bildiğimiz turuncu havucun siyahı mıdır?
Evet.
Evet.
Havuçtan o zaman kısaca bahsedelim. Evet. Zaten asıl şalgam turbu kadar, yani lezzet veren ve renk veren asıl etken madde siyah havuç bizim için. Siyah havuçtan biz o rengi ve aromayı daha çok alıyoruz. Havucun ana vatanı Türkiye. Hatta Konya.
Şu anda hatta da Beypazarı.
Beypazarı değil.
Değil mi?
Hayır, Beypazarı değil. Normalde havucun atası da zaten siyah havuç aslında. Hmm. Yani normal yediğimiz turuncu havucun da atası siyah havuç ve ana vatanı Konya bölgesi, İç Anadolu diyelim. Mutlaka Beypazarı da bu şeyin içerisinde yer alıyor. Coğrafyanın içerisinde. O turuncu havuç da biz birçok şeyde yaptığımız gibi, ne denir buna? Kötü yaptığımız bir özellik bu bence. Buradan 10. yüzyılda İç Anadolu'da yetişirken 14. yüzyılda Avrupa'ya taşınıyor. 18. yüzyılda da Hollandalılar o siyah havuçtan sarı havuç, turuncu havuç, beyaz havuç, kırmızı havuç gibi havuçlar ıslah ediyorlar. Ve biz onlardan alıp tekrar şu anda özellikle yediğimiz turuncu havuçları, ana vatanı biz olmamıza rağmen tohumlarını dışarıdan aldık. Ve onlar ıslah ettiler, o şekle getirdiler. Ama siyah havucun hala kendi yerlisi Konya'da üretim yapılmakta ve çok önemli. Yani lezzet anlamında da önemli. İçerisindeki siyah havuçtan kaynaklı, antioksidan özelliği olmasından kaynaklı çok fazla içerisinde alfa karoten denilen kanseri önleyici vitamin ve mineraller içeriyor. Bu antioksidanların korunması ve taşınması anlamında da çok önemli. Sadece bu yemek anlamında değil. Biz dünyaya siyah havuç ihraç ediyoruz. Ne de kozmetik sanayinde kullanılsın diye. Özellikle Avrupa'da hem kozmetikte hem de gıdalarda kullanılacak olan boyaların doğal olması gerektiğinden kaynaklı kırmızı ve kırmızının tonunda, işte pembe, morda görebileceğiniz bütün renklerin doğal şekilde elde edilmesini sağlayan şey siyah havuç. Hı hı. Ve Türkiye dünyada yetiştirilmesi istenmiş, hani çalışmalar yapılmış bununla ilgili ama hiçbir yerdeki etkin madde ve renklendirme özelliği Türkiye'dekin tutmuyor. Denemeler yapmışlar. 25 kat daha fazla o bölgede üretilen özel ya boya ve antioksidan özelliği 25 kat daha fazla Avrupa'da üretilenlere göre. Onun için ekonomik olmuyor. O sebepten dolayı da siyah havucu biz burada üretip yurt dışına gönderiyoruz. Normalde bu antioksidanlar ve vitaminler, mineraller bakımından normal havuca göre de aşağı yukarı 20-25 kat daha fazla antioksidan içeriyor.
Yani vücuda bir nevi detoks.
Tabii buluyor. tamamen detoks özelliği. Özellikle vücuttaki iltihaplarda, ödemlerde, onların atılmasında. Şimdi şalgama oradan geçeceğiz. Siyah havucun bu özelliklerinden dolayı çok fazla kullanabilirsiniz ve yenileme, hücre yenileme özelliği, demin hani dedi ki kozmetik sanayinde de kullanılıyor diyor. O antioksidanları yüze sürüyor olmak, yani onun suyuyla yüzünüzü yıkıyor olmak bu anlamda çok ciddi bir detoks etkisi yaratıyor.
Kötü bir alışkanlık ama sigara içenlere de tabii. faydalı, o karaciğeri temizlemesi açısından, evet. Değil mi?
Aynen öyle.
Zararlı etkilerini yok ediyor.
Bu normalde şalgam yapılırken de bir şalgam turbu var. Bir de havuç var demiştik. Yapımını böyle evde de pratikte de yapılabileceği için böyle bir anlatmak istiyorum. Lütfen. Bununla ilgili. Normal ekmekle, bir yarım ekmeği aşağı yukarı gene bir kiloya yakın bulgurla aşağı yukarı 3-4 gün bir kapta bekletip üstüne de ne kadar koyduysak onun 4 katı kadar su koyabileceğimiz. Yani yarım ekmek, bulgur ve üstüne de alabildiğince su doldurduktan sonra ağzını kapatıp orada mayanın gelişmesini sağlıyoruz. O maya geliştikten sonra onun suyunu süzüyoruz. O ekmekle bulgurları süzüyoruz. Normalde kullanacağımız şalgam turbu, siyah havuç ve tuz koyacağız. Onun üzerine de bu mayalanmış suyu ekliyoruz. Ardından üzerine gene onu koyduğumuz suyun 4-5 katı kadar da normal su koyuyoruz. Ve ağzını kapatıp 7 gün boyunca mümkünse böyle ılık bir ortamda, soğuk olmayacak. Çünkü mayalar çalışacak ki orada fermente olabilsinler. Aşağı yukarı o 7 gün 8 gün sonra biraz hafif de köpürecek böyle. Açtığımızda hatta üstünde kef denir. Annem benim ana der ona. Böyle bir maya tabakası kalabilir. Bu olabilir, bunda herhangi bir sakınca yok. Onu alıp atabiliriz kenara. Eğer fermentasyonun durmasını istiyorsak, bu çok önerilen bir şey değil. Çünkü yaşayan bir şey oluyor olması. Evet. O mayalı olduğu için sağlığa yararlı olabilmesi için devam ediyor. Yani öyle kalıyor olması daha doğru. Ama hani uzun süre saklayacaksak bir tane aspirin atarak hani fermentasyonun durmasını sağlayabiliriz. Ondan sonra da şişeleyip süzeceğiz gene onları. Şişeleyip normal tüketim için hazır hale geliyor.
Peki o rengi nereden alacak?
İşte siyah havuç, o bütün suyunu, suyu renklendiren şey aslında o siyah havuç. Dedik yani 25 kat renklendirme.
Ama hani siyah deyince böyle siyah olmasını düşünüyor. Yok. İnsan renk olarak,
evet.
Da.
O siyah havuç ama mor havuç aslında, evet. Mor renkte. O işte zaten ne kadar beklerse rengi o kadar koyu olacak.
Koyulaşıyor.
Evet, koyulaşıyor. O fermentasyonla zaten içerisindeki bütün o antioksidanlar, renk pigmentleri hepsi suya geçiyor. Ve siz onu şalgamla birlikte rahatlıkla tüketebiliyorsunuz.
Peki yaptık. Ne kadar zamanda tüketmemiz gerekiyor? Çok da uzun süre saklayamıyoruz
değil,
herhalde.
Tabii. Demin dediğimiz gibi 7 santigrat, yani o fermentasyon tamamlandıktan sonraki aşamada, evet. Cam şişeleri alıp dolapta soğuk ortamda beklettiğimizde böyle bir aya kadarlık bir süreçte kendi yaptığımız şalgamı içebiliriz. Zaten mayalı bir şey olduğu için, yaşayan bir canlı olduğu için eğer herhangi bir bozulma olursa hemen ekşimesi olacaktır. Zaten o ilk tadını kendimiz tadacağımız için fazla beklediğinde, eğer bu aspirin atmayıp da fermentasyonun devam etmesi, dolapta devam ederse o ekşi tadı aldığımızda onu tüketmememiz lazım zaten. Ama onun dışında rahatlıkla tüketilebilir. Neden önemli? Şalgam tüketiyor olmak. Bir kere Adanalılar hep böyle yağlı yedikleri için, Adana kebabı da sevdiklerinden dolayı bunun o sindirim etkisini arttırabilmek için şalgam çok iyi bir sindirim aracı. Yani sindirime yardımcı, evet, araç, evet. Olarak düşünelim. Böyle bir etkisi var. Aynı zamanda özellikle bağırsak florasında yer alan bakterilerin devamlılığını sağlıyor. Onların orada yaşamasını, farklılaşmasını ve böylelikle sindirimden daha fazla yararlanmamızı sağlıyor. Bu anlamda da çok önemli. Sadece kötü özelliği şöyle demek lazım. Hani iki bardağa geçmeyelim günde. Çünkü içerisinde ister istemez tuz var. hem koruma özelliğinden kaynaklı hem de fermantasyon devamlı açısından orada olması gerekiyor. Fazla içildiğinde tansiyon hastalarında tansiyona etkisi olabilir ama onun dışında rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tüketilebilir.
Evet, kansere karşı
koruma özelliği var.
Kemikleri güçlendirme değil mi? Faydaları saymakla bitmiyor.
İştah açıcı özelliği var çünkü laktik asit içeriyor içerisinde. B grubu vitaminlerin tamamını içeriyor.
Şimdi iştah açıcı özelliği var dediniz de şey de var, kilo vermeye de yardımcı etkisi
var mı?
Öyle duymuştum ama.
Var. Özellikle ödem atmak için, hani normalde demin siyah havucun özelliklerinden bahsederken ödem atma, iltihap önleme özelliklerinin hepsi aslında şalgamın içerisinde geçtiği için bu özellikleri de devam ediyor. Hatta akciğerleri, bronşları açmakla ilgili etkileri var. Bunlar hep bilimsel anlamda da çalışmaları yapılmış ve Türkiye'de bile değil. Avrupa'da ve Amerika'daki üniversitelerde bunun içerisindeki o antioksidan özelliklerinden kaynaklı çalışmalar yapılmış vaziyette. Türkiye artık şimdi önceden sadece Adana, Hatay, Antep bölgesi bunu tüketiyordu. Şimdi tüm Türkiye'ye belli markalarla tüm Türkiye'de tüketmek mümkün. Hatta gene bununla ilgili araştırma yapıldığında Karadeniz en uzak olduğunu düşünelim. Hani kültür anlamında da hani balıkla daha özdeştir. Hamsinin yanında satıldığını ve tüketildiğine dair hani İstanbul'dan görüp oralara kadar gitmiş vaziyette. Sadece burası değil, Almanya'ya gidiyor çok fazla bir şekilde ve tüm dünyaya 180 ülkeye satışı var. Yani Japonya'da bile şalgam tüketebilirsiniz. En çok seven yerlerden bir tanesi Meksikalılar. Acılısını çok seviyorlar çünkü onlar da et mutfağıyla, evet, et kültürüyle. Evet. Zaten bu arada yapım tarifini verirken eğer acı olsun istiyorlarsa içine kesip cin biber koymaları lazım.
O kadar da acı olacak.
Yani o acılık da zaten sindirim sisteminde birçok diyetisyen de ve gıdacılar da söylüyor. Acı sindirim sisteminin çalışması anlamında çok önemli. Hatta bununla ilgili araştırma yaparken Hipokrat şöyle demiş: eğer bağırsaklarınız hastaysa tüm vücudunuz hasta demektir. Onu engel olmak için çok önemli bir içecek aslında şalgam. Türkiye'de en büyük firmalardan bir tanesinin de şalgamı yapıyor olmasının sebebi, kendisi Almanya'da çalışan bir gurbetçi ama her seferinde buradan götürürken o bidonlarla götürüyor ama bozuluyor orada. İstediği zaman bulamıyor. Diyor ki ben buna bir çözüm bulacağım, yani bu Almanya'ya şalgam içireceğim ben. Dönerimizi getirdim, şalgamımızı da getireceğim diye gerçekten hedefi koymuş ve başarmış. Türkiye'ye şu anda hem ekonomik anlamda büyük bir getirisi var hem de gastronomi anlamında, bizim zenginliğimiz anlamında, dünyaya tanıtmak anlamında önemli içeceklerden biri.
Evet, o zaman boşa demedik başlarken her derde deva diye.
Tabii.
O zaman en kısa zamanda şalgamla buluşsunlar. Dinleyicilerimiz. Çok teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Bu hafta da bizlerle birlikte olduğunuz için, haftaya yine birlikteyiz. Lezzet Hikayeleri köşemizde. Gazeteci sevgili Mehmet Efe'ye teşekkür ederken yeniden müziğe dönüyoruz.
Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım deli hasretimle ben. Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere sardım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle ev gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz ayrılık taşır. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz ayrılık taşır. Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım deli hasretimle ben. Bir yabancı selamım ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedin hala öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Ayrılık taşır. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma gül ayrılık.
...15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve bir telefon bağlantısı yapacağız şimdi. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Medya Tanıtım ve Yurt Dışı İlişkiler Biriminden Sayın Metin Uçar, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu. Efendim merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Alo, Metin Bey.
Efendim.
Merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, ilk kez bir yarışma düzenleniyor YouTube'da. Türkiye Gençlik STK'ları platformu tarafından. Nedir, bize bu yarışmadan söz eder misiniz? İçeriğinde neler var, nasıl bir yarışma?
Elbette. Kanalıma hoş geldiniz mottosuyla yayına çıkmış oldu. Biliyorsunuz artık sosyal medya etkin olarak kullanılan bir alan oldu ve YouTube da bunun içerisinde ciddi bir yer tutuyor. Dolayısıyla biz de istedik ki gençlerimiz sanat, tasarım, kültür, teknoloji, dijital dönüşüm, yapay zeka, sosyal medyada genç gibi konular üzerinden bizim yarışmamıza dahil olsunlar. Ta ki bu anlamda içerik üretimine katkı sağlamış olalım. Yarışmaya 13-30 yaş arası arkadaşlarımız katılabilecekler. Ferdi de katılabilirler, grup halinde de katılabilirler. Ama maksat bu içerikler üzerinden güzel bir katkıyı ortaya koyabilmek amacına matuf. Tabii karşılıksız da değil, bu sadece yarışmaya katılmış kendileri katkı sağlamış olacaklar ama biz onlara katkı sağlıyoruz ve toplamda 28 bin lira gibi ödülümüz olacak.
Birinciye mi efendim?
Birinci 10 bin lira efendim. Toplamda 28 bin lira gibi ödül olacak. Dolayısıyla tek taraf değil, belki hep beraber kazandığımız bir yarışma ortaya koymuş olacağız.
Evet.
Dolayısıyla tabi burada arkadaşlar belki dikkat etmesi gereken taraflardan, önemli kısımlardan bir tanesi şu. Bu videoların malum herhangi bir yerde yayınlanmamış olması esas olacak, göstermemiş olması esas olacak. Sadece bu yarışmaya dönük hazırlanmış olmalı, kıymetli olacak. Tabi bu arada 18 Nisan'da son başvurumuz, 1-2 gün var belki ama her şey bitmiş de değil. Bu konuda ehil arkadaşlar kısa zamanda çalışmalarını yapıp bize gönderebilirler.
Evet, ne zaman başladı? 18 Nisan'da sona erecek dediniz.
Evet, Nisan'ın başında almaya başladık. Hatta Mayıs'ın son, Mart'ın son haftası itibariyle almaya başladık. 18 Nisan'da da bitirmiş olacağız.
Peki şimdiye kadarki müracaat değerlendirmesinden söz eder misiniz lütfen?
Tabii ki şu ana kadar 300'e yakın müracaatımız var ve bu artarak devam ediyor. Ümit ediyorum 500 rakamını yakalayacak gibiyiz.
Evet, ne güzel. Peki birazcık da yarışmanın amacından ve içeriğinden söz edelim mi lütfen?
Tabii ki az önce bahsettiğim gibi işte sanat, tasarım, kültür, teknoloji gibi bu alanlarda biz tabii çok kullanılan bir mecra olmak ve çok hızlı tüketilen bir malzeme sirkülasyonu bulunması hasebiyle buralarda biraz daha kalıcı, yani bu YouTuber arkadaşlarımızın hem yani YouTuberlık noktasında kendilerini ifade etmek isteyen arkadaşlara bu anlamda bir mecra açmak, alan açmak, ellerini kuvvetlendirmek noktasında bir hedefimiz var. Bununla beraber sağlıklı ve sağlam içeriğin üretilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Yani sanat, tasarım, kültür, teknoloji, dijital dönüşüm, yapay zeka, sosyal medyada genç ama bunları olumlu yönleriyle görüp aktarabilecek ve bunları ortaya koyabilecek bir kafaya, göze ve bakış açısına ihtiyacımız var.
Evet, şimdiye kadarki yapılan müracaatlarla ilgili neler söylemek istersiniz? İlk kez düzenlenen bir yarışma olarak ilgi nasıl? İçerik tam anlamıyla istediğiniz gibi şekillenmiş durumda mı?
Şöyle, tabii içerikle alakalı henüz değerlendirmelere geçmiş değiliz. Ümit ediyoruz ki bu anlamda gelecektir. Biz gelen içerikleri sürü heyetimiz olacak. Bu anlamda ehil arkadaşlar, hocalarımız, YouTuber arkadaşlarımız ve alanında sosyal medya derneği gibi uzman arkadaşlarımızın olduğu bir yapıyla beraber değerlendirme alınacak. Tabii bir güzel tarafı şurası, gelen bu videoları bizim jüri heyetimiz 20'ye indirecek. Kalan 20'nin değerlendirmesini de oylama ile yapacağız. Yani biz yapmayacağız bunu, herkes yapacak.
Herkes derken?
Yani sitemizde oylama sistemini açacağız ve bunun üzerinden bir oylama sistemiyle değerlendirilmiş olacak. Bu konudaki değerlendirmesini ortaya koymak isteyen videoyu izledikten sonra herkes benim favorim budur, ben bunu seçiyorum diyebilecek.
Evet. Şimdi 13 yaşla 30 yaş arasında dediniz gerçekten. Doğru. Ama arada çok büyük fark var. Aynı evet. Şeyler yakalanabilecek mi acaba 13 yaşla 30 yaş arasındaki içeriklerde?
Yani şöyle söyleyelim, malum hani hem izleme yaşı olarak hem de artık YouTube'a içerik üretme noktasında yaş aslında çok ciddi düşmüş anlamda. Belki yaşı düşük olanlar büyük olanlara nispetle daha avantajlı olacak. Çünkü burada hani özgün diyebileceğimiz anlamdaki çıkarılacak, üretilecek videolar daha anlam kazanacağından bahisle küçük yaşın bakış açısı bazen belki ümit ediyorum ki öyle de gözlemliyoruz. İleri yaştaki arkadaşlara daha da belki farklı bir şey ortaya koyacaktır. Yani sadece teknik anlamda çok güzel yapılmış olmak değil, özgünlük anlamında içeriye vurgu yapabilecek şeyler burada anlam kazanacak. Evet. Veya öne çıkacak.
Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da dinleyicilerimiz katılabilecekler mi acaba?
Yani Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bütün Türk vatandaşlarımız, yurt dışında diğer vatandaşlarımız da katkı sağlayabilir elbette ki.
Şimdi gerçi çok az bir zaman kaldı, 18'inde sona eriyor dedik ama bu iki gün içerisinde müracaatlarını yapmak isteyenler nereye ve nasıl başvuracaklar acaba?
tgspödülleri.com.
Tekrarlayabilir miyiz lütfen?
tgspödülleri.com adresi üzerinden hem geniş bilgiye sahip olmak hem de müracaat yapma imkanı var.
Daha sonra değerlendirmeler hangi tarihte?
Değerlendirmeler Mayıs ayına kadar bitirmiş olacak. Finalde Mayıs ayı içerisinde yapıp ödüllerinde ümit ederim güzel programla arkadaşlara sunmuş olacağız.
Evet, biz de merakla bekliyoruz. Ödüller sahiplerini nasıl bulacak? O ödüllerin sahipleri kimler olacak? Hangi dalda olacak? Ve çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için, hayatın seslerine bu konuda bilgileri verdiğiniz, paylaştığınız için Sayın Metin Uçar. Sağ olun efendim, var olun programımıza katıldığınız için.
Biz de TGSP olarak bize imkan tanıdığınız için hasreten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok teşekkürler efendim.
Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Medya Tanıtım ve Yurt Dışı İlişkiler Biriminden Sayın Metin Uçar, Hayatın Seslerinin telefon konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ederken yeniden müziğe dönüyoruz.
Yaşadık ve tamam, anladıysak ne gam. Bir sofrada bin saf tutulmuş, görmüyorsan devam. Ağlarım gülerim, aynı tas ve hamam. Adamım kaygan kanım bu, düşerim uyamam. Kalmasın bak elinde, gönül boyar mı yerinde? Ve dünya bir çölse durma, seraba su getir. Öyle kolaysa gel başımdan, kaldırıp sevdanı. Dertli saz bu boşa çalınmaz, çaldığın revanı. Öyle kolaysa gel başımdan, kaldırıp sevdanı. Dertli sazdım boşa çalınmaz, çaldığın revanı. Çaldığın revanı. Satmam bu dert benim, hem ağam hem paşam. Öğrenirim onunla kendimi, direnenler yaşar. Kalmasın bak elinde, gönül boyar mı yerinde? Ve dünya bir çölse durma, seraba su getir. We'll be right back.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Çekim yasası. Çoktandır duyuyorum bunu. Hayattan ne beklersen, hayat sana onu verir düşüncesine dayanıyor. Bir tür yarısı dolu, yarısı boş bardak felsefesi de denebilir. Yarısına kadar suyla dolu bir bardağa baktığımızda ilk önce hangi kısmını gördüğümüzle ilgili. Peki ben hangi kısmını görüyorum? Duruma göre değişiyor aslında. Eğer o anda susamış durumdaysam dolu yarısını görüyorum. Pek de susamamışsam ve günüm umduğum kadar iyi geçmemişse gözüme ilk takılan bardağın boş yarısı olabiliyor. Tabii çekim yasası bundan bir adım öte bir düşünce yapısı. Çünkü sadece şimdiki zamana dair olumlu veya olumsuz durum saptamasını değil, yakın ya da uzak gelecek zamanı düşünce ve bakış açısı aracılığıyla biçimlendirme çabasını da içeriyor. Hani toplumda bir şeyi 40 kere söylersen o sonunda olur inanışı vardır ya, işte ona benziyor daha çok. Şöyle bir düşününce bu inanışı doğrulayan pek çok deneyim yaşadığını fark edebilir insan. Örneğin, belli bir süreci paylaştığımız insanlar, yaşama ve olaylara genellikle olumsuz bakma eğilimindelerse, sürecin başlangıcındaki olumlu ya da en azından tarafsız yaklaşımımız sanki görünmez bir el değmiş gibi onların yaklaşımından etkilenir. Art niyetli değillerdir çoğu kez. Sadece kendi doğrularını, kendi inandıklarını dile getirirler ve yalnızca biz izin verdiğimiz için onların doğruları ve inanışları bizimkilerin yerine geçer. Yapamazsın derler sürekli. Bilemezsin, başaramazsın. Öyle çok tekrarlarlar ki bu sözleri bizi de inandırırlar yapamayacağımıza, bilemeyeceğimize, başaramayacağımıza. Sonunda da bize çok benzeyen ama kendi inisiyatifini kullanamayan, sürekli yönlendirilmeye gereksinim duyan, başkalarının biçimlendirdiği bir hayatı yaşamak zorunda kalan bir insanla karşılaşırız aynaya baktığımızda. Bu karşılaşmadan mutluluk duymayız elbette. Ama değiştirmek için hiçbir şey de yapmayız. Zaten yapamayacağımızı düşünür, buna inanır ve katlanırız. Ya da tam tersi, herhangi bir iş ya da bir eylem başlangıcında ne kadar gönülsüz, ne kadar karamsar olursak olalım, çevremizde bizi yüreklendiren, başaracağımıza inandığını içtenlikle söyleyen en az bir kişinin varlığı bile düşünce ve davranışlarımızda sihirli değnek etkisi yaratmaya yeter. Evet, böylece kaybolur gönülsüzlüğümüz, karamsarlığımız uçar gider. İşte o zaman aynadaki yansımamız hayata hazır yanımızın güveniyle gülümser. Aa, bir de kendi kendimize yarattığımız engeller var tabii. Kendi yapamamlarımız, kendi bilememlerimiz, kendi başaramamlarımız. Yani kendimize güvensizliklerimiz, niteliklerimize inanmayışlarımız. Hayatla aramıza bunları koyarak ördüğümüz, sonra da aşamadığımız yüksek duvarlarımız. Bu daha zararlıdır çevremizdeki olumsuz insanlardan. Çünkü kaçamaz insan kendi varlığından. Peki ne yapmalı diye sorsak kendimize, cevabımız ne olur acaba? Çekim yasası bu noktada devreye girer işte. Aynı zamanda çözüm anlamına da gelen cevap aslında çok basittir. Yapabileceğine, bilebileceğine, başarabileceğine inanmak. Ama öylesine değil, içtenlikle inanmak. Bazen çok zor, hatta neredeyse imkansız gibi görünse bile en azından mümkündür bu. Hindistan'ın ünlü lideri Mahatma Gandhi'nin çok güzel bir sözü var. Demiş ki, söylediklerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür. Düşündüklerinize dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. Kim bilir? Kader dediğimiz kavram, çekim yasasının bir başka ifadesidir belki de. Anlaşılan bu işin sırrı, yüreğimizdeki umut ışığının hiç sönmemesi.
Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden mezen, solu sende olan, yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı, sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Gecelerin sonunda Meltemi senden esen, soluğu senden olan, yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı, sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşü başlangıcıdır.
türküden dinlediğimiz Umut adlı bu şarkıyla sevgili dinleyenlerimiz bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir hafta yeni bir umut demek biliyorsunuz. Haftaya nasıl başladınız bilmiyoruz ama umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olması dileğiyle bugünlük sizlerden ayrılıyoruz. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle yine başkentte buluşmak istiyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın derken program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar, yayınımıza sizlere ulaştıran sevgili Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Turuk. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.